Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluyus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, çağırın herkesi. Beklenen oldu, beklenmeyenler de oluyor zaten. Yalnız beklenenlerin ve beklenmeyenlerin olabilmesine sadece beklentinin yüksek olduğu kişi karar verebiliyor. Cümle saçma ama yaşanan da saçma zaten. Bugün bunu konuşacağız. Bundan sonra ne olabilir ilişkin? Bir projeksiyon yapacağız bugün. İleri dönük bir öngörüler silsilesi. Bakalım yani bunları atacağız ortaya. Hangisi tuttu, hangisi tutmadı diye. Hani Hıncalı Uç'un yaptığı gibi kim ne diyorsa tam tersini söyledikten sonra 50 kere söylesen bir tanesi tutacak mantığıyla değil. Yaşananların içinden çıkartarak bu saatten sonra ne olabilir konuşacağız biraz. Çünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada Erdoğan, bu arada yayını paylaşın lütfen siz. Ben yaptım. Siz de yapın. Sosyal medyadan çağırın herkesi. Grup toplantısında yaptığı konuşmada herkese Takvim Gazetesi'nin sür manşeti gibi böyle mavi boncuk dağıtıldı. O kadar çok ki işte asgari ücretliye, memura, hatta çaktırmadan emeklilikte taşa takılanlara falan filan, doktora, öğretmene, hepsine acayip bir şeyler anlatıldı. Sorun şu ki Hazine ve Maliye Bakanı ikinci kez değişti. Başkanlık, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde biliyorsunuz yani nereden çıktığını hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Kimin çıkarttığını da çok iyi hatırlıyoruz. Rahmetli oldu kendisi gitti ama bıraktığı şey kaldı. Zaten burada hani siyasal İslamcıların kendi çıkarttıkları şeyler ne kadar kötü olursa olsun savunanlar olduğu müddetçe kalıyor bir yerde. Yani buna inanmayanlar işte geçmişteki örneklerine baksın. İsterseniz Burhan Kuzu'nun bıraktığına bakın. İsterseniz Selektör abinin bıraktığı karanlıkta okula gitme sistemine bakın. Hepsi duruyor onlar istediği müddetçe. Bundan sonra ne olabilir? Bir kere şimdi buradan daha önce konuşmuştuk biliyorsunuz. Nurettin Nebati'nin Maliye Bakanı olacağı, Hazine ve Maliye Bakanı olacağı daha önemli çünkü. Çünkü Türkiye'de bakanlık acayip önemli bir şey. Neden önemli olmadığının örneği de dün yaşandı. Aslında bir yandan da çok sevindim biliyor musunuz? Size bir olay anlatmıştım çünkü. Bu olaya şahit olan çok az insan vardı. Yani çok az insan dediysem yine 3-5 kişi benimle birlikte duydu, gördü. O yüzden kimsenin reddedebileceği bir şey değil. Ama dün bir benzeri üstelik aynı mevkideki bir adamın gözü önünde yaşandı. Onunla ilgili yaşandı. Geçmişte kendisiyle aynı görevi yapmış Sağlık Bakanı Recep Akdağ gibi. Bu sefer de Sayın Fahrettin Husband aynı şeye uğradı. Ama bu sefer o yelkenleri çok daha çabuk indirdi suya. Doğrusunu isterseniz Recep Akdağ öyle yapmamıştı. Yani Allah var şimdi. Yalan söylemenin bir manası yok. O böyle davranmamıştı. Bakan olmak neden önemli, neden önemsiz? Bir kere başkanlık sistemi içindeki değişen iki Hazine ve Maliye Bakanı'nın ardından yaşananlara bakacak olursak, Türkiye'de bence bakanların değişmesinden çok daha önemli olan şey Mart ayında yaşanan Naci Ağbal'ın Merkez Bankası'nın başkanlığından alınması süreci. Çünkü o alındıktan sonra aslında atılan birkaç adım ki burada hepsini ertesi sabah mutlaka ama mutlaka konuştuk. Mesela para politikası üyelerinin o kurulun yapısının değiştirilmesiyle birlikte aslında alınan kararlara doğrudan müdahale. Müdahale değil de hani ben böyle istiyorum, böyle yapılacak tarzı yaklaşımın ortaya çıkacağı görüldü. Neden? Çünkü Hazine Bakanları, Maliye Bakanları, başka bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları değişir. Siyasal sistem böyle bir şeydir zaten. Kimse bulunduğu koltuğa yapışamaz, yapışmamalı. Adına demokrasi denmez o zaman. Yıllarca aynı makamda kalıyorsanız ve başkasının oraya oturmasına izin vermiyorsanız, sevgili Özer günaydın. Özer'in doğum günü bugün Özer Uğur'un. Özer'cim nice yaşlara sağlıkla, huzurla, güzel kardeşim. Kaş'a da sevgiler, selamlar. Eğer böyle bir şey varsa adına demokrasi denmez zaten onun. Öyle bir şey olmaz. O zaman bunlar değişebilir. Ama siz hani hep burada anlatmaya çalıştığım gibi Türkiye Cumhuriyeti eğer bir bürokratik sistemse yani bürokratlar eliyle aslında dönüyorsa devlet denen aygıtın çarkı o zaman bürokratların, önemli bürokratların oynatılması çok daha ağır neticeler verebilir. Verdi de zaten. Burada gördük hep beraber işte. Naci Ağbal gittikten sonra piyasanın verdiği sert tepki bir süre aslında öyle yapmayalım, böyle yapmayalım, nasıl gideriz, nereden yaparızı düşünürlerken bir anda Mesela dün çok uzun bir süre, benim tahminime göre epeyce bir ay oldu. Yani tam yıl olarak size söyleyemem ne kadar olduğunu ama herhalde 2 yılı geçmiştir. Merkez Bankası'nın şu 128 milyar doları pavyon hesabı öder gibi, böyle havaya saçar gibi. Yani köpüren şarap. Aslında gazozun bir türevi duruyordu ama sanatçıya, sahnedeki sanatçıya şampanya patlatır gibi yemesinin üzerinden dün Merkez Bankası tuhaf bir şey yaptı. Erdoğan'ın konuşma yapacağı zaman dilimi öncesinde bir hazırlığa geçildi. Yani nasıl olsa konuşacak ve nasıl olsa şişecek döviz tekrar. O zaman biz önden satışa geçelim. Çat çat çat çat çat satmaya başladılar. Ve bunun etkisiyle tıpkı Naci Ağbal görevden alındıktan sonra yapılması beklenen ama çok yapılmadığı şekliyle dövizde bir gevşeme oldu. Ama bakın bu gevşemenin ekonomistler arasında şöyle değerlendirildiğini bilmenizi isterim. Bu tam anlamıyla amiyane tabirle kurdun dişine kan değmesidir. Yani piyasa sizi test eder. Nedir o piyasa? Piyasa biliyorsunuz soyut bir varlık. Herkes olabilir piyasa. Yurt dışı yatırımcı olabilir, yurt içi yerleşik olabilir, elinde 3 kuruş olan olabilir. Herkes şunu gördü aslında dün itibariyle. Ya aynı refleks devam ediyor. Yani biz burada tahrike devam ettiğimiz sürece Merkez Bankası elindeki dövizi çarçur edip sağa sola pavyon hesabı öder gibi saçmaya hazır. Bu bir, bunu aklınızın bir kenarına yazın. Bundan sonra asla ve asla bu kur seviyesine döviz üzerinden para kazanan, yani hiç kimsenin derdi şu değil, Türkiye'de mal ve hizmet ucuzlasın, ben de Türkiye'ye yatırım yapayım, hem ucuza iş gücü sağlayayım, hem ürettiğim mal ucuza mal olsun, ihraç edeyim. Kimsenin böyle bir derdi yok. Herkes kısa vadede vurkaç yapma telaşında, elinde büyük parası olanlardan bahsediyorum. Yani 78 dolarım var, ne yapayım bu parayı, bozdurayım mı, tutayım mı diyenler değil. Öyle bir durumdan bahsetmiyoruz. Milyonlarca, milyarlarca dolardan, o kadar euro'dan bahsediyoruz. Bu işin bir bölümü. İkincisi, buradaki gevşekliğin, bir de özür dileyim, Turgut Uyar'ın efsane şiiri Göğe Bakma Durağı'ndan araktır biliyorsunuz bugünkü yayının başta. Yani ikimiz birden bakan olabiliriz, reize bakalım. Doğrusu ikimiz birden sevinebiliriz, göğe bakalımdır onun aslı. Ama burada göğe bakmanın bir manası yok. Dün tekrar görüldü ki aslında. Onca insanın podyuma çıkartılarak sen bakan oldun, sen dur ya sen biraz bakan yardımcısı ol, in podyumdan aşağı sen bakan oldun. Harçtan anlıyor musun, gel sen de bakan oldun. Bu bakışın aslında Türkiye'yi nereye götürebileceği görüldü. Neden? Çünkü dün sadece Nurettin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olması değildi sorun. Dün kendi attığı tweetle aslında yaşanan pandemi sürecine ne kadar uzak olduğunu, ne kadar tuzluk gibi baktığını gösteren Sağlık Bakanı, mesela zayıflayan varyanttan bahsetmeye başladı ki bunun olamayacağını aslında doğrudan Aydın Doğan'ın vereceği ödül nedeniyle Almanyalara götürülen gazeteciler de pek güzel biliyorlar. Keşke orada Özlem Hanım'a, Uğur Bey'e sorsalardı bunu. Böyle bir şey mi olacak? Yani varyant mı zayıflayacak? Burada asıl olan hikayenin varyantın zayıflaması olmayacağını bütün bilim insanları, namuslu bilim insanları söylüyor zaten. Burada asıl olan hikaye aşıyla birlikte virüse karşı tedbir alınması ve onunla mücadelenin aslında bir noktaya getirilebilmesi. Bundan bir sonraki varyant daha zayıf gelecek. Şimdi biraz daha öleceğiz ama ondan sonrasında dik duracağız diyemezsiniz. Böyle bilim yapılamaz zaten. Bu saçmalık tamamen. Sağlık Bakanı'nın neden böyle dediği, neden günü kurtarma çabası içinde olduğu görüldü. Çünkü grup toplantısı çıkışında etrafını saran gazetecilere ki orada rutindir bu zaten yapılır yani bugünün gazetecileri yapmıyor hep böyledir. Mecliste genel kurul salonunun o gördüğünüz hani turuncu renkli koltukların bulunduğu salonun iki yanında kulis denilen iki büyük salon vardır. O salonlarda koltuklar olur. Epeydir gitmedim ben demeyse hala duruyor mu bilmiyorum ama onlardan bir tanesi daha büyük olanı iktidarındır. Diğer tarafta olan yani o yazıyı arkanıza, karşınıza alın tam. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazısını. Onun sol tarafında iktidar yer alır, sağ tarafında muhalefet kulisi yer alır. Ve onların çıkışında da bir şeref salonu denilen bir salon vardır. Merdivenlerle hani Erdoğan geldiğinde karşılama komitesi, biz kız tarafıyız, hoş geldiniz, çeyrekleri torbaya atalım. Yarımdan büyükleri zaten güvenliğe teslim ediyoruz karşılaması var ya. Onun yapıldığı yere bağlanır o merdivenlere. O şeref salonunda da insanlar birikir. Grup toplantısı çıkışında sorular sorulur. Sağlık Bakanı'na soru soruldu. Hani içeride müjdeler aktı ya. Acayip bir müjde silsilesi vardı. Biz böyle mutluluktan delirmek üzereyiz artık. Hep beraber altımıza kaçırdık sevinçten. Denilen yerde Sağlık Bakanı bir şeyler anlatmaya başladı. Dedi ki işte uzman doktorlar için şöyle olacak, sağlık çalışanları için böyle olacak, ihtisas yapanlar için falan filan derken lap diye sebebi hilkati geldi arkasından. Önce görmedi, gidiyordu zaten. Fakat Erdoğan geldikten sonra bayağı ciddi ciddi hani oğlunu kahvehanede yakalamış, kahveciye bunun borcu var mı diye soran baba türevi gibi çıktı ve dedi ki ne anlattı size? Bakın ne anlattı size? Sizin bakan olarak hiçbir geçerliliğiniz yok. Sizi sallayan olmaması çok normal. Eğer bunu kabul ediyorsanız bu tamamen sizinle alakalı bir şey. Tamamen. Öyle çirkin bir ifadeyle Çiğdem Hanım yazmış. Ne diyor o? Ne dedi o diye geldi. Ne dedi o? Efendim bir şey demedim. Hani böyle tuvalette sigara içerken yakalanmış öğrenci gibi. Yok efendim benimle alakası yok falan demeye başladı. 70 kere falan ne dedi o, ne dedi size o, ne diyor bu falan diye konuştuktan sonra Erdoğan dedi ki para pul anlattı mı? Ve bunun üzerine benim hani bunca yıllık gazeteciyim, bunun çok büyük bir bölümünde siyaset çalışarak geçti. Hayatımda duyduğum en insanı aşağılayıcı, gerçekten en aşağılayıcı ifadelerle savunmaya geçti Sağlık Bakanı. Dedi ki efendim sizden izin almadan para pul anlatır mıyım ben? Ya izin almadan para pul anlatmayı bırakın. İzin almadan o toplantı salonunun açıldığı şeref salonunu terk edemezsiniz. Mümkün değil. Hani burada hep anlatıyorum ya size 6 yıldır. Ya kardeşim öyle bir şey var ki ben bu partiyi kurulmadan önce izleyen gazetecilerden bir tanesiyim. Bakın bu partinin hep konuştuğumuz, hep anlatmaya çalıştığım gibi bir tane tek bir inisiyatifi vardı. Tek. İkincisi olmaz, olabilemez, düşünülemez. Akıldan bile geçirilemez. Akıldan geçirilirse hemen tövbe istiğfar edilmesi gerekir. Mesela bakın Bülent Arınç'a. Sen kimsin oğlum aslanım? Alo falan diye Ahmet Hakan'a saldırmak mümkün. Ama bir önceki günkü tonunu hatırlayın. Yani Erdoğan'ın çıkışlarına yönelik aklınızda bir şey yer alır. Ben asla sizden izin almadan böyle bir şey söyleyemem dedi ve onun üzerine Erdoğan hakikaten yani çok ciddi bir şekilde böyle üstten bakarak şöyle inceden ezerek gözüyle bir tur daha bayağı izmarita basar gibi bastı yürüdü gitti. Şimdi bu hepinizin aklında şunu canlandırsın lütfen. Daha önce de burada konuştuğumuz gibi hani geçen hafta herkes resmi gazete açtı baktı. Ben de dedim ki bakmayın bakmayın öyle bir şey olmayacak. Çünkü herkes istediği zaman yapmaz bunu Erdoğan. Öyle bir yapısı yok. Benim geçmişte ya hakkım geçti. Hakkım geçti işte. Bakın kendisi hala hayatta. Sorabilirsiniz de kendisine. Nihat Ergün'e Sanayi Bakanlığı'nı engelledim ben adamın. Yaptığım haber doğruydu ayrıca. Bakan olacağını. Hayatta sorun kendisini. Karşılaşırsanız çok dürüst bir insandır Nihat Bey. Çok çok dürüst bir insandır. Daha önce bir kez de grup başkan vekilliğini engellemiştim böyle bu şekilde. Sadece yazıldı diye. Ben o zaman NTV'de muhabirdim. Sadece yazıldı diye yapmadı. Yapmadı. Dedim ki size yapmayacak. Bekleyin ya. Açmayın öyle resmi gazeteleri falan. Hayatınızda böyle saçma sapan şeylerin yeri olmasın. Benim var çünkü benim size anlatma yükümlülüğüm var. Ama sizin olmasın. Siz daha sağlıklı şeylerle ilgilenin. Niye bir insan sabahın köründe çıkar ya da gece 12'yi geçsin yayınlansın diye resmi gazeteyi bekler. Yapmayın. Ve bu hafta artık yavaş yavaş olabilir diye haftanın ortasında laps diye bir anda işte Nurettin Nebati'nin görevden affını isteyen Lütfü Elvan'ın yerine affını ister. Daha fazlası akıldan bile geçirilemez. Akıldan geçirildiği anda tövbe istiğfar edilmesi gerekir. Reise karşı bir haksızlık yaptık diye. Aman diyeyim aklımdan geçiyordu az daha geçmeden yakaladım. O noktada durdurmak zorundasınız. Bakan olmanızın hiçbir önemi yok. Bugün Türkiye'de çöken siyasal sistemin temel gerekçesi bu işte. Hani ilk gününden beri burada hep yayınlarda da karşı çıktım. Ya kardeşim olmaz, olmaz. Çünkü Türkiye böyle bir sistemi kaldıracaksa bürokrasiyle çakışacaktır dediğim hikaye bu. Hatırlıyor musunuz? İnsanlar mesela o dönemde hakkını yine teslim etmek lazım. Cemil Çiçek'in bu konuda çok ciddi itirazları vardı. Yani Burhan Kuzu'dan çıkan bir fikrin doğru düzgün bir fikir olmayacağını zaten bildiği için kafadan karşı çıkmıştı ama bir yandan da bir hukukçu olarak aslında temelini iyi doldurmuştu. Demişti ki bu parlamentoyla çatışma getirir. Çünkü bir süre sonra bakanlar dışarıdan getirilip konulduğu için parlamenterlerle, milletvekilleriyle bakanların arası kopacak. Nasıl kopacak? Ya görmeyecek ki. Ona sorumlu değil. E sen şimdi kendinden pay biç güzel kardeşim. Seçimde oy alıyorsun. Seni atıyorum Kırşehirliler parlamentoya yolluyor milletvekilisin. Ve geliyorsun Kırşehir'in sorunları, otları, çöpleri bilmem aklına ne geliyorsa onlarla uğraşmaya çalışıyorsun. Orada yaptırılacak bir şey var. Bakanla görüşmek zorundasın. Bir spor salonu yapılacak mesela. Çocukların ihtiyacı var. Sen o bakanı göremezsen bakanın Kırşehirliyle ilişkisi kesilmez. Senin Kırşehirliyle ilişkin kesilir. Yani sen oy almak üzere bir daha karşılarına çıkacağın insanlarla bağ kopartırsın. Dolayısıyla sen sorumlusun. Öbürü sorumsuz, daha doğrusu sorumlu da sana karşı değil. Sizden habersiz bir şey söylenmiyor mu efendim? Aşk olsun. Yani aklımın köşesinden geçecek diye elim ayağım boşalıyor. Ne demek diyecek insan? Senin bağın kopar, onun bağı kopmaz. Bu da bir süre sonra bakanların tıpkı sebebi hilkati olduğunu bilmesi gibi, yaratılış nedeni olduğunu bilmesi gibi sorumluluğunu milletvekillerine, dolayısıyla millete değil, sadece tek seçiciye yönelik oluşturmalarını sağlar. Bugün Türkiye'de yaşanan bu işte. Kopuş gerekçesi buydu. Ama benim o günkü itirazım bununla kalmayacağı, bürokrasiyle asıl bağın kopartılacağıydı. Çünkü Türkiye'de bakan yapılmak için gereken statünün ne olduğu tartışmaya açık. Mesela Nurettin Nebati açısından bakacak olursanız Fethullah Gülen'le yan yana çekilmiş fotoğrafı duruyor. Tuzluk gibi duruyor orada. Size soruyorum şimdi. Bu yayını izleyen cemaatçiler de var. Yani herkes Enes Kanter kadar aptal olmak zorunda değil. Amerikalılara Amerika'da özgürlük yok diyorsanız çenenizi kapatın diyecek kadar ve sonra soyadını özgürlük, freedom olarak alacak kadar Amerikan vatandaşı değil herkes. O yüzden mesela bu yayını izleyen cemaatçilere de soruyorum. Türkiye'de tanıdığınız herhangi biri, bırakın fotoğrafının bilmem nesinin olmasını, sadece Bankasya'dan havale yaptığı için 2016 yılının 15 Temmuz'undan beri zulüm yaşıyor mu yaşamıyor mu? Ama bakın fotoğrafı olan yanında duran bir adam, tuzluk gibi duran bir adam bakan yapılıyor. Türkiye'de bakan yapılabilmek için gereken şey liyakat değil derken artık bu fotoğrafı gönül rahatlığıyla gösterebilirsiniz. Yani şu fotoğrafla herhangi bir kamu kurumunda temizlikçi olarak işe başlamak üzere başvuru yaptığınızı düşünün. Başka bir şeye gerek yok. Bırakın bakanlığı çakanlığı. Hiç gerek yok buna. Herhangi bir kamu kurumuna gidin, bırakın onu, BİM'e başvuru yapın kasiyer olabilmek için ve hakkınızda böyle bir fotoğraf çıksın. Sizi işe alırlar mı almazlar mı? Ama Türkiye'de bakan oluyorsunuz, paranın başına geçiyorsunuz. Bir şeyin başına geçtiğiniz yok da yani siz de aynı fırçayı yiyebilirsiniz sonuçta. Ama bunu yaşıyorsunuz. Mesela televizyon ekranına çıkıp son derece gevşek bir ifadeyle 25 yıl yönettiğiniz Ankara'nın parasının 450 milyon dolarını, bakın 750 milyon dolar ispatlanmış para da, bırakın onu, dediği doğru olsun, hayatında bir kere doğru söylemiş olsun, 450 milyon dolarını ejderhaya, boka püsüre bağlamış olan Melih Gökçekoğlu mesela, benim zamanımda belediyeye çok, ben çok aldım, FETÖ'cü çok aldım, FETÖ'cüydü onların hepsi deyin mesela, gevşek gevşek bunu söyleyin. Herhangi bir televizyon yayınından sonra diyelim ki aklınıza kim geliyorsa, yani diyelim ki Ahmet Şık söylesin mesela bunu. Ahmet Şık'la ilgili mecliste fezleke hazırlanması kaç dakika sürer? Türkiye'de hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Üstelik mesela demin de hatırlattım ya, Bülent Arınç hırsız Melih Gökçek, FETÖ'ye peşkeş çeken Melih Gökçek, ayrıntılar 8 Haziran'dan sonra, az sonra dedikten sonra, üzerinden 6 yıl geçmişken mesela tam konuşacağı zaman çıkıp konuşur mu? Siyasal İslam dediğiniz şey budur işte. Siyasal İslam değişmez, değişebilemez, değişmesi akıldan bile geçirilemez. Çünkü hayatının bir kısmını, varlığının bir kısmını olduğu gibi temel bir takım inançlara bağlar, yani Tanrı ile kul arasında kalması gereken inanca bağlar, o onun garantisidir. Öbür taraftan siyaset içinde de istediği adımı atar. İstediği adımı. Çünkü sorgulanmaya başladığı zaman attığı adım kutsal olana yaslanır hemen. Der ki bu ezan susmayacak, bu bayrak inmeyecek, siz bu milleti diz çökertemeyeceksiniz. Kimdir milleti diz çökertmeye çalışan? Soru, çok açık bir soru. Mesela 15 Temmuz darbe girişimini yapan alçaklar değil mi? E o zaman bu fotoğrafla nasıl bakan olunabiliyor? Bırakın her şeyi. Bakın bir daha söylüyorum. BİM'de kasiyer olmak üzere başvursanız ve hakkınızda böyle bir fotoğraf olsa, o işe alınır mısınız, alınmaz mısınız? Çok net. Bırakın bakanlığı, müsteşarlığı, her şeyi, her türlü görevi. Nasıl yapılabiliyor bu? Gerekçesi bu. Dedim ya, bugün biraz öngörüden bahsedeceğiz. Yani biz geleceğe dönük neler yapılabileceğini konuşacağız. Çünkü Sabah gazetesini açtım özellikle, hani müjdeler silsilesini oradan okuyalım. Aman onu atladın, bunu zıpladın demesin kimse diye. 4 tane müjdeden bahsediyor Sabah bugün birinci sayfasında. Birincisi, asgari ücrete bugüne kadar yapılanın çok fevkinde bir artış. Fevkinde, Bülent Ersoy tonlamasıyla düşünün bunu. O kadar fevkinde yani. Peki, asgari ücrette bu kadar çırpınırken, diyelim ki bugün 2825 lira 90 kuruş olan asgari ücret, 1 Ocak'tan itibaren 4000 liraya çıkartıldı mesela. Bu artışla bir asgari ücretlinin yaşayabilmesi mümkün mü? Türkiye'de açlık sınırının altında kalacak bu para. Ama bakarsanız tam da bir siyasal İslamcının istediği gibi yapılan artış oranı neresinden bakarsanız bakın %40'ı görmüş olacak. Ve diyecek ki biz tarihinde görmediğin artışı yaptık sana. İkinci müjde 10 yıllık öğretmene 1000 lira, baş öğretmene 2000 lira zam. Bu ülkede atanamayan öğretmenler sorunu nedeniyle intihar edeni gördük, başka işlere girip o işlerde hayatını kaybeden insanları gördük, yaşamdan soğuyan insanları gördük. Şimdi öğretmenlere zamdan bahsediliyor. Öğretmene yapılan zam insanca bir hayat sürdürebilmesine yetecek mi? Ne kadar olacak bu zam mesela? Burada anlatılanlarla 10 yıl çalışan öğretmenler uzman olacak, maaşı 1000 lira artacak. Sınavla baş öğretmen olacakları maaşına da 2000 lira zam yapılacak. Nasıl yaşayacak öğretmenler? Mesela kitap alabilecekler mi? Mesela sinemaya, tiyatroya gidebilecekler mi? Bir takım aylık yayınlara abone olabilecekler mi? Niye olsunlar ki? Buna ihtiyaç yok ki. Burada sadece istenen şey sana bu zammı yapana şükredip ya reis bizi gördü çok şükür deyip ellerini açıp kafanı öne eğip yumulman. Bu kadar. Sesini çıkartmazsan sana en azından %40'lık bir zam görünüyor. Doktor maaşlarına 2500 ila 5000 lira arasında zam. Bahsi geçen doktorlar geçen yıl Mart ayında ilk ölümlü vaka Fahrettin Koca tarafından açıklandığında Türkiye'nin hainleriydi biliyorsunuz. Sadece onlar değil, eczacılar da öyle. Hain de hepsi. Stokçuydu, insanları bilimsel bilgiyi değil, yalan yanlış şeylerle kafasını dolduran kişilerdi onlar. Şimdi doktorların kıymeti anlaşılmış durumda. 2500 ile 5000 lira arasında. Sağlık Bakanı söyleyemez bunu. Aklından bile geçiremez. Asla böyle bir şey düşünülebilemez. O sadece gelir arada diş hekimleri dahil efendim der. Emin olun onu söyledikten sonra nabzı 176'ya çıkmıştır. Acaba bir hadsizlik mi yaptım diye. Diş hekimlerini demese miydim acaba? Onu da mı ona bıraksaydım? 3600 ek gösterge memurlarla ilgili. Bunların arasında imamlar falan da var biliyorsunuz. Polisler var, başka kamu görevlileri var. Onlarla ilgili olarak 3600 ek gösterge düzenlemesinde mutlaka olacak çalışmalar sürüyor. Onda tabii tarih belli 2022'nin sonu. Yani seçimi öyle planladığı için. Bütün bunların yapılmasının bir tane nedeni var. İktidarın artık elindeki son har vurup harman savurabileceği paranın dışarı dökülerek oya tahvil edilebilmesi. Ama haklı olarak hepiniz benden şunu bekleyeceksiniz. Ya tamam bunu anlamak çok zor değil de. Bu yapılabilir mi? Yani bizim bu kadar paramız var mı? Cevap hem var hem yok. Parayı ne için ayırdığınızla alakalı bir şey bu. Hani anlatmıştım ya size merkez bankalarının yedek akçeleri olur. O yedek akçeleri evde tutulan kefen parası gibidir. Yani harp olur, darp olur bir işe yarar. O zaman bizim çıkartacak 3 kuruşumuz olmalı. Çünkü ekonominin kırılganlığa açık halden kurtarılması gerekiyor. Demin dediğim gibi dün satılan dövizle birlikte kısa süre gevşeyen, ondan sonra tekrar 13 küsür seviyesine çıkan dolar gösterdi ki ekonomi kırılganlığa hala son derece açık ve el gösterildi. Hani kağıt oynayanların bileceği tabirle el gösterildi şu anda. Artık piyasa neyin ne kadar olduğunu biliyor. Eksi rezerv üzerinden gerekirse bunun har vurup harman savrularak dağıtılacak pavyon hesabı gibi harcanabileceğinin farkında. Ve emin olun piyasalar bunu değerlendirecektir. Yani yaparlar bunu çünkü. Onların temel amacı kendi rasyonel davranışları içinde para kazanabilmektir. Onun için yapacaklardır. Peki biz bu parayı nereden bulacağız? Yani işçiye verilecek asgari ücret karşılığında, öğretmene baş öğretmene birine 1000 lira, birine 2000 lira, doktorlara 2500 ile 5000 lira arasında zam yapılacak. İçinizde siyaseti dikkatli takip edenler aslında bunun daha önce yapıldığını hatırlayacaklar. Ne zaman yapıldı daha önce bu? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde memura verilmiş en büyük zam oranı açıklanmıştı. Hatta bunu kullanmışlardı da. Yani bizden daha fazla zam yapan olmadı. Hiçbir şekilde daha fazlası düşünülemedi. Bundan sonrası artık nurlu ufuklara doğru gidecek bir dönem diye. Erkan Kalenderli söylüyor bakın. Erbakan dönemi. Ne ilginç ki siyasal İslamcıların aklına geliyor sadece bu. Çünkü bizim yaşadığımız şeyin rasyoneliteyle bir alakası yok. Gerçeklikten tamamen kopmuş durumda. Elinizdeki parayı, diyelim ki evinizde kefen parası olarak sakladığınız parayı, eskilerin son gürlüğü dediği olay için siz sağa sola dağıtabilirsiniz. Gerçekten bir akşam bir pavyonda sabaha kadar o parayı ezebilirsiniz. Bugün Türkiye'de yapılmaya çalışılan şeyin gerçekçi bir temeli yok. Yani burada bütün yatırım aslında cari açığın bir süre daha, ne kadar bir süre, seçime gidene kadar finanse edilebileceği, düşük Türk lirası değerinin, düşük iş gücü maliyetinin üzerinden ihracata yönelerek, turizme yönelerek, turizm gelirine bağlı ya, hani bir İngiliz'in Türkiye'ye geldiğini düşünün, 1'e karşı 17 harcıyor. Yani 17'ye karşı 1 harcıyor daha doğrusu. O yüzden hani geldiği tesisi 5 kişi bir araya gelse satın alır, abartıyorum ama o kadar büyük bir parayla geliyorlar. Turizmin canlanabileceği en azından bir sene daha bize yetsin. Seçime gidelim. Seçimden sonrasına bakarız. Neden? Allah kerim. Ekonominin Tanrı ile bir alakası yoktur. Ekonomi Tanrı ile ilgili bir kavram değildir. Tıpkı kimyanın Tanrı ile ilgili bir kavram olmaması gibi ya da fiziğin olmaması gibi. Çünkü insanlar inançları ya da inançsızlıkları üzerinden değerlendirilmezler bilimde. Mesela aşıyı bulan Özlem Türeci ile Uğur Şahin'e sorabilirsiniz. Bu sadece inancınız gereği bulduğunuz bir aşı mı diye. O da size koronavirüsün gelişimini, hatta daha önce bu inaktif aşılardan ayrılma gerekçesini hepsini anlatacaklardır. Ekonomi böyle bir şey değil. Dolayısıyla siz geleceğe yönelik yaptığınız yatırıma şimdi insanları ikna etmek zorundasınız. Bakın, öngörünün ikinci bölümü şu olsun. Bu saatten sonra propaganda aygıtının çok daha fazla çalıştığını göreceğiz biz. Köşe yazarları, köşe yalakaları daha fazla mesai yapmak zorundalar. Artık daha fazla ikna etmek zorundalar. Çünkü bu para ortaya çıktığında, Erbakan yaptığında da aynı şey olmuştu. Buna ilişkin olarak bir takım açıklamaların ortaya çıkması gerekmişti. Çok iyi, nurlu ufuklar geliyor, çok daha iyi, her şey daha da güzel olacak falan. Slogan kullanıldığı için başka bir şey bulmak zorundalar. Gerçi Fahrettin Bey'in slogan bulacak hali yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun videolarını falan paylaşıyor. Saçma sapan bir şeyler yapıyor. Anladığının da farkında değil muhtemelen ama bunun anlatılması gerekiyor. Şimdi propaganda aygıtı çok daha hızlı çalışacak. Şimdi şirin görünebilmekle sert olabilmek arasında bir denge oluşturmaya çalışacak Erdoğan. Nasıl yapacak bunu? Düşmanlarına, kendi belirlediği düşmanlarına çok daha sert ama potansiyel olarak bugüne kadar kırdıklarına daha yumuşak gidecek. Mesela bu saatten sonra 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gadre uğrayan insanlardan bir kısmı ile ilgili tuhaf bir şekilde aflar gelmeye başlayabilir. Çünkü artık parasal büyüklüğü ortaya çıkartıp elimizde bu kadar var demeden, tabii daha bunun geldiği yerde bundan çok daha fazla var yalanına sarılarak, bir yandan para gösterilecek insanlara, tavşana havuç gösterildiği gibi, bir yandan da her şeyin daha iyi olacağına ilişkin inanç, kanaat yerleştirilmek zorunda. Erbakan döneminde benzeri yapıldı. Sonuç: keşke farklı bir şey söyleyebilseydim. Ama bahsi geçen dönemin ardından Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizi hatırlıyorsunuz. Yani Erbakan tek başına yapmıyordu o işleri. Ekonomiden anladığını iddia eden, ekonomi profesörü olduğunu iddia eden bir insanla, Tansu Çiller'le beraber yapıyorlardı. Türkiye'nin ardından girdiği krizi, yaşanan büyük devalüasyonu, onun ardından krizlere çok daha açık bir ekonomi haline gelişimizi, ardından yaşananları, 94'ü, 2001'i, 2008'i hepsini hatırlıyorsunuz. Bu saatten sonra Türkiye sadece ekonomik anlamda kırılgan bir ülke değil, yönetilemediği çok daha net görülen, tek kişinin iki dudağının arasına baktığı, bütün dünya tarafından da görülen, dünyanın en saygın haber ajanslarından biri Reuters'ın mesela Türkiye olmayan parasını harcıyor gibi bir başlık atabildiği öngörülemez bir ülke halinde. Ve burada hani beklenti var dedim ya, yani Türk lirasının değeri düşürülecek, turizmden kazanacağız, ihracattan kazanacağız. Bunun istihdam yaratma şansı yok. Bu sadece 2023'e kendi zanlarında, bana kalırsa 2023'e kadar gidemeyecek seçim döneminde iktidarın eskilerin dediği gibi son gürlüğünü yaşadığı dönem olacak. Yani sağa sola para dağıtıp seçmenden oy istemeye çalışacaklar. Bu saatten sonra Türkiye'nin gideceği her yer, ama her yer, seçim sandığını gösteriyor. Çünkü yayının başlığında söylediğimiz gibi birinin bakan olabilmesi için de birinin ağzına bakması gerekiyor. Öğretmenin para kazanabilmesi için de birinin ağzına bakması gerekiyor. Asgari ücretlinin yaşayabilecek kadar değil ama en azından aç kalabilecek kadar para kazanabilmesi de tek kişinin iki dudağının arasında. O zaman hep beraber sevinebiliriz, ikimiz de reize bakalım. Sorun şu, reize bakmadan da bir yaşam mümkün. İnsan onuruna yarışan, siz sağlık bakanıyken sizi kimsenin ezmesine müsaade etmeyecek bir bakışa sahip olabilmek de mümkün. Onun için de bu siyasal İslamcı bakıştan çıkmak gerekiyor. Bu konuyu daha konuşacağız. Bugünlük bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Bizim hayatlarımız aynı değil, aynı olmayacak, aynı olamaz. Çünkü biz farklıyız. Neden? Bizim farklılığımızın gerekçesi doğuştan getirdiğimiz farklılıklarımız var, sonradan edindiklerimiz var, inançlar, inançsızlıklar, etnik kökenler, cinsel yönelimler gibi. Ama bunlar bizi zenginleştiren şeyler. Biz aynı ülkede birlikte diğerinden vazgeçmeden yaşamak istiyoruz. Bunun yöntemi konuşabilmek. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? Vallahi 6 senedir yapıyoruz, bundan sonra da yaparız. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Bu yayın sürsün. Benim de katkım olsun. Nasıl yaparımın cevabı YouTube kanalına aboneliğiniz öncelikle. Bunu sizden rica ediyorum. İsterseniz YouTube üzerinden arama yaparak Ünsal Ünlü oradaki abone ol düğmesinden. İsterseniz ünsalunlu.com.tr adresine girerek oradaki abone ol düğmesinden yapabilirsiniz. Para pul harcamadan yapacaksınız. Bununla ilgili her türlü sorunuzu ünsal@ünsalunlu.com adresine mail olarak da atabilirsiniz. Oradan da tekrar anlatırım bunu size. Onun dışında yayını beğendiyseniz abone olduktan sonra ne olur şu beğeni düğmesine, yukarı doğru baş parmak işaretine dokunun. YouTube üzerinden yayını maddi olarak destekleme şansı var mı? Var. Katıl düğmesi, süper chat, süper sticker uygulamaları var. Onları kullanabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılar iletilebilir falan filan. Ama en büyük desteğiniz bunlardan hiçbiri değil. O burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tam bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız beklerim o yayını. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah arkadaki kitabı da konuşacağımız, biraz daha umarım rahat, neşeli bir yayın yapabileceğimiz bir gün için ölmezse kalırsam sabah 9'da buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.